Bir Aile Meselesi'nden herkese merhaba, hoş geldiniz. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Heyecanlıyız, canlı yayındayız. Takip edeceğiz sizi buradan, yazdıklarınızdan. Ve soru ve cevaplar biçiminde gideceğiz. Sorularınızı aldık önümüzde. Önce bunları cevaplayacağız. Sonrasında buradan yazdığınız sorulara da yanıtlar vereceğiz. Evet Serdar.
Heyecanlıyız. Bunlar bizim böyle sizlerle doğrudan temas kurabilmemize imkan veren yayınlar oluyor. Çok mutlu oluyoruz burada. Birebir sizinle temasta olmak, sizden böyle yorumlar almak. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir an evvel başlayalım. İstiyoruz ki bir de merak ettiklerinizi böyle hemen sorabilin. Bizim de orada size eğer bir katkımız olursa mutlu oluruz. Faydamız olsun diye de çok istiyoruz.
Evet.
Çünkü herkes böyle mesajlardan çok soru gönderiyor bize. Her birini cevaplama imkanımız olmuyor. Hı hı. Bu yayınlar bunun için bize fırsat da veriyor.
Evet. Evet onu da söylemiş olalım aslında. O DM'den çok soru geliyor. Uzun uzun yaşadıklarınızı da paylaşıyorsunuz. Ama her birine cevap vermek mümkün olmuyor. Hem de kitabı okudunuz. Bir tarafıyla bu canlı yayında o yüzden yaptık. Pek çoğunuz okudunuz, biliyoruz, dönüyorsunuz. O da bir farkındalık yaratıyor. Oradan doğan sorular da olmuş olabilir diye bir araya gelmek istedik. Hı-hı. Evet, başlayalım.
Zeynep, 30'lu yaşlar anneyle derinleşmek. Hep yüzeysel konuşabiliyoruz demiş.
Evet.
Bu genel olarak anne babadan beklenti. Bütün yetişkinler için zorlayıcı bir durum değil mi?
Evet. Aslında bunu belki bu kadar farkındalık olmadan önce çok dikkate aldığımız bir şey değildi. Anne baba sohbetlerini öyle zannediyorduk. Hı. Ama sonra özellikle ebeveyn olduktan sonra bir çocukla nasıl temas kurulur, onun neye ihtiyacı vardır daha iyi anlıyoruz. Anneler için bunu daha çok söyleyebilirim. Daha çok kadınlarla da çalıştığım için. Ve kendi kişisel deneyimimden de öyle olunca daha benim de buna ihtiyacım var diye bir uyanış oluyor.
Uyanış oluyor, değil mi?
Öyle olunca da anne babamızla kurduğumuz ilişkinin çok derin olmadığını fark edebiliyoruz. Ama bunu soran arkadaşım bekarsa yani ya da çocuk sahibi değilse de kendisini anlatmaya başlayabilir. Annesini yönlendirebilir. Annesinin kafasında öyle kişisel sorular olmayabilir. Kendisine öyle davranılmadığı için, öyle büyümediği için nasıl hissediyor, ne düşünüyor, hayatı nasıl gidiyor? Anne bunları sormaya ihtiyacım var diye anneyi yönlendirebilir. Belki oradan biraz yol almak mümkün olur.
Ya şey çok kalp kırıcı oluyor. İnsanların hikayelerinden hep duyuyorum o. Kendisi anne baba olduğunda bir çocuğa duyulan sevginin ne kadar derin olduğunu hissedip bunu kaçırmış olduğunu hissetmek ya da kendisine bunun gösterilmediğini hissetmek, bunu fark etmek biri için çok çarpıcı oluyor yani.
Evet.
Çok çarpıcı ve ilişkiyi baştan aşağı yeniden düşünmeye, değerlendirmeye başlıyor. Hı-hı. Yani senin söylediklerine ek olarak şunu da söyleyebiliriz. Yani belki de o beklediğimiz derinlik hiç yakalanmayacak. Hı-hı. Çocuklar olarak anne babalarımızdan beklentimiz hiç bitmiyor, dinmiyor. Yani bir gün gelecek o derinlikli sohbet, o geçmişe birlikte bakış, birlikte bir içe dönüş, karşılıklı bir muhasebe, önümüze şapkalarımızı koymak, değerlendirmek. Hani her zaman çok kolay değildi yani. Belki de bizi büyüten şey o günün gelmeyeceğini kabul etmek de olabilir. Hani ben daha önce bir yerde söylemiştim. Çocuğun anne babasına duyduğu beklenti hiç bitmiyor. Ama onun olmayacağını fark ettiği, kabul ettiği anda da artık büyümüş oluyoruz diye.
Evet. Yani çok şükür ki hayat bize kendi kurduğumuz ailede bunları deneyimleme fırsatı da veriyor. Alamadığımızı vermek biçiminde de ilerliyor. Yani kuşaklar arası farklılık da biraz böyle oluyor aslında. Gelişim, değişim de böyle oluyor. Ama kadınlar için gerçekten o gebelik ve loğusalık dönemlerinde alıp alamadıkları duygusal destek hem eşlerinden hem de anne babalarından ilişkiyi bir gözden geçirmelerine neden oluyor.
Olabilir. Olabilir. Peki nezaket nasıl olmalı? Nezaketli insan arıyorum demiş.
Arıyor.
Evet. Ama nasıl olmalı diye de sormuş.
Nezaketli insan nazik olur. Evet. Yani hepimizin aslında ihtiyaç duyduğu şey biraz da bunu azalan da bir şey. O nezaket.
Nezakette şunu söyleyebilirim. İsim neydi? Tayyip'eydi herhalde. Tayyip, evet. Orada şey karıştırılıyor biliyor musun Zeynep? Düzgün Türkçenin olması. Biraz böyle sahne modunun olması. Böyle abartılı kelimeler, müşkül pesent, malumat furuş, yani böyle geçen dil uzmanı biri röportaj yapmış, onu izledim. Böyle bir yukarıdanlık, bir Türkçe'de bir vurgular, böyle Zeki Müren Türkçesi, yani dile karşı değiliz ama nezaket biraz sıcaklık içermeli, biraz eşitlik içermeli, diğerine yukarıdan bakmamak, omuz hizasından bakmak içermeli. Tayyip'e sana ben kendi nezaket anlayışımı, halden anlayışı içermeli. Bir elini sırtına koyma için. Nezaket sana duyduğu birinin hassasiyet demek aslında. Yani bu dille de olur ama gözle de olur. Temasla da olur. Elini tutmakla da olur. Nezaket deyince benim aklıma gelen şey bu.
Evet. Anlamak, görmek, saygı duymak değil mi diğerine? Özellikle kriz ve zor zamanlarda onu korumak. Dili korumak, tutuma dikkat etmek. Bunları içeriyor. Yargılama içermez, eleştiri içermez, üstten bir bakış içermez nezaket. Yani diğerini merak etmektir. Şefkatle onun yanında durmaktır aslında.
Sen benim gördüğüm en nazik insanlardan birisin. Gerçekten.
Teşekkür
ederim. Yani senin böyle birine çok haklı olduğun, haksızlığa uğradığın durumlarda bile nasıl geri bildirim vermen gerektiğini gördükçe sana çok şaşırıyordum yani. Koymasa ya, taktuk söyle yani. Öyle yapmıyordun ama yani. Hani bunu söyleyebilmenin bir yumuşak
nazik yolu,
bir yolunu bulmak.
Evet, evet.
Ben nezaketi biraz da senden öğrenmiş olabilirim. O
güzel.
Şeyi gözetmeyi, merak etmeyi.
Yumuşak söylemeyi.
Evet,
evet.
Böyle büyük büyük laflar etmemeyi, daha küçük konuşmayı yani. Evet. Senden bir kısmen biraz senden öğrenmiş olabilirim.
Bana en iyi gelen şey de nezaket. Biraz böyle hassas kalpler, nazik, herkes ister, herkesin ihtiyacı var muhakkak. Ama nezakete daha fazla önem verip daha da nazik de davranıyorlar aslında. Görmek istedikleri biçimde davranıyorlar. Bu bazen işte hayal kırıklığı döngüsüne götürüyor. Ben ona nasıl davranıyorum, ben ne kadar ince düşünüyorum ama bunun karşılığını alamıyorum diye de hissetmeye neden oluyor. Teşekkür ederim öyle söylediğin
için. Evet, ama nezaket herhalde biraz da duygusal dayanıklılığı da beraberinde bir ihtiyaç gibi doğuruyor. Çünkü senin söylediğin gibi her zaman karşıdaki bizim nezaket düzeyimizde davranmayı biliyor. O zaman da dram moduna geçmeden, büyük bir hayal kırıklığı yaşamadan bunu taşıyabilmek, buna tolerans gösterebilmek ya da buna sınır çizebilmek de nezaketle birlikte kazanılması gereken bir özellik gibi.
Doğru. Dayanıklılık ayrı bir şey yani, değil mi? Evet. Dayanıksız olursak eğer, nezaketsiz bir tutum bizi çok alt üst edebilir.
Edemiyor. Kırılganlıkla nezaket karışabiliyor.
Karışabiliyor, evet.
Nezaket bilen biri aynı zamanda sınır koyan, hakkını koruyabilen, diğerine dur diyebilen, bu fazla bunu kabul etmiyorum diyebilen biri olur. Özellikle nezaket haklı olduğumuz zamanlarda lazım bize.
Nezaket güçlü bir davranıştır yani.
Tabii.
Evet. Çünkü ne olursa olsun içsel sürecine bakmadan öncelikle verdiğin, öncelik olarak aldığın değer incitmemek, kırmamak ama kendini tabii ki ifade etmek.
Yani.
Biraz evet, boyun eğme şeması, boyun eğme tarafı güçlü olanlar gerilim çıkmasın diye çok fazla alttan alma ve fazla nazik, o bizim istediğimiz sağlıklı nezaket yine değil.
O boyun eğicilik değil
evet,
mi?
Evet, o boyun eğicilik.
Bir de şeyi de vurgulamak lazım yani. Haklı olduğun yerde, belki de %100 haklı olduğun durumda bile nezaketini korumak aslında kıymetli olan yani. Haksızlığa uğradın ama buna rağmen nezaketini koruyarak hakkını arayabiliyorsan bu çok kıymetli bir şey. Çok kıymetli bir erdem yani.
Evet, evet.
Peki geçmeyen yalnızlık hissi demişler. Anonimmiş hesabın adı. Bu geçmeyen yalnızlık hissi nedir Zeynep? Niye olur?
Tohumları çok erken atılır. Yalnızlık gibi, suçluluk gibi, yetersizlik gibi hislerin geçmişle bağı daha fazla. Çünkü niye insan yalnız hisseder? Yalnızlık yaşarsa hisseder. Bunun da tohumları çok erken çocuklukta atılır. Örneğin yakınlarda bir çocuk annesi mutfakta, işte ablası diğer odada, kendisi koridorda oyun oynuyor yalnız başına. Görünürde bir cezalandırma yok, bir olumsuzluk yok ama çocuk orada yalnız başına oynuyor. Çocukluğu hep bebekleriyle yalnız bir şey başına oyun oynayarak geçmiş biri için o tohum atılmış oluyor. Hani çünkü dünya öyle bir yer algısı oluşuyor. Öyle olunca onun geçmiş kökenlerini bir anlamak lazım. O yüzden kalabalıklar içinde de kendimizi yalnız hissediyoruz. Kendimizi değerlendirirken, ya bugün hiç yalnız değilim, bir sürü beni seven insanlar var. Mesela değersiz ikisi için de öyle. Bana bir sürü değerli hissettiren insanlar var. Övgü de alıyorum ama içime bir alamıyorum. Çünkü o boşluklar geçmişte oluştuğu için o boşluklar şimdinin katkısıyla hemen dolu vermiyor.
Bir de sarıp sarmalanmayan çocukların yalnızlık hissi geçmiyor. Çünkü sarıp sarmalanırsan seni sarıp sarmalayanın elini hayatın boyunca sırtında hissediyorsun. Çünkü sen hissettin onu. Biri seni bütün kalbiyle sevdi, sardı, sarmaladı, sana şefkat gösterdi. Artık o gitse bile o el hep orada oluyor. Ama o eli sırtında hiç hissetmediysen, biri seni sarıp sarmalamadıysa, onun en kıymetlisi gibi hissetmediysen, biraz da yalnızlık hissi bundan kaynaklanabiliyor. Yani bir boşluk gibi.
Evet. Buradan da bakalım.
Ne olur? Şuna da bir ne dersin Zeynep? Hocam bu kadar kişisel gelişim okuyup dinlerken neden gelişemiyoruz? Yanlış yolda mıyız diyor Seval.
Evet, evet. Ya Seval, fazla okumak, dinlemek de bazen bizi bir kısır döngünün içerisine de sokuyor. Biz pek çok şeyi değerli hissetmeyi, değersiz hissetmeyi, başarılı hissetmeyi, başarısız hissetmeyi ya da deminki işte söylediğimiz yalnız hissetmeyi ya da bir grubun parçası gibi hissetmeyi deneyimle öğrendik. Şimdi okuduklarımız bize bilişsel bilgi ve bir anlamlandırma sağlıyor. Burayı doyuruyor. Burayı anlamlandırmak da değişim için bir adım oluyor. Ama deneyimle öğrendiklerimiz burada. O yüzden
orada mikrofon var.
Evet, mikrofon da var. O yüzden hissettiğimiz şeylerin dönüşmesi yeniden deneyimlere ihtiyaç oluyor. Sadece okumak o yüzden yetmiyor.
Yani şefkat göstermek, sabır göstermek, biri makul davranmadığında nezaket göstermek, çocuğunu bütün zorlayıcılığına rağmen orada sakin bir anne olarak kalabilmek deneyimle öğrenilir. Kitaplar böyle kumsalda yazılan yazılar gibi ilk dalgayla geliyor gidiyor. Kriz anında herkes fabrika ayarlarına geri dönüyor. Büyüdüğün evde ne gördüysen, anne baban sana nasıl davrandıysa oraya geri dönüyorsun yani. Ama Zeynep'in de söylediği gibi bunu yeni yaşantılarla yeniden sağlamak mümkün. Bir de kalbinizin sesine bakın. Kitaplar genel olarak böyle size analitik bir beceri veriyor. Pek çok insan görürsünüz. Bu konularda çok kelime bilir, çok cümle kurar ama uygulamaya geldiğinde bunu yapamaz. Çünkü bazen de kitapların sesinden çok kalbinizin sesine ya da diğerinin sesine kulak vermek daha geliştirici olabilir yani.
Evet.
Değil mi? Hı hı. Peki var mı senin gözüne takılan Zeynep?
Yani buradan, oradan da hem buradan dengeli gidelim diye ama buradan da
20'li yaşlarda kendimle baş başa kalabilme becerisini nasıl geliştirebilirim?
Ne güzel bir zaman onun için. Tam vakti. Kendiyle baş başa kalma becerisi.
Nasıl geliştirilir? Bu bir beceri mi?
Kendiyle baş başa kalabilme tabii bir beceri olabilir. Sonuçta öğrenilen bir şey, geliştirilen bir şey. Kendine baş başa kaldığında neler yapacağını doldurulması bence. Bunun için de nelerden hoşlanıyorumun biliniyor olması. Böyle bir liste. Yürümekten hoşlanırım, okumaktan hoşlanırım. İşte hayal kurmaktan, film izlemekten nelerden hoşlanırım ve bunları egzersiz gibi kendi başımıza yapmaya başlamak. Bir diğeri içe bakışı güçlendirmek olabilir. Kendimle baş başayken kendime ne tür sorular soracağım gibi daha önceki programlarda konuştuğumuz değerlerim neler, önceliklerim neler, hedeflerim neler. Yani biriyle, bir dostla sohbet eder gibi bu sohbeti kendimizle yapabiliriz. Hadi gel bir çay koyalım, çay içelim.
Kendimle baş başa.
Kendimle baş başa. Evet. Orada ben çok severim.
Şeyi ayırt etmek lazım. Bir yalnız çocuk modumuz var. Diğerlerinden kopuk olduğumuzu hissettiğimiz, temas kuramadığımız, belki terk edildiğimizi düşündüğümüz, hissettiğimiz, mutsuz olduğumuz, biraz elem dolu, keder dolu bir yalnızlık hali var. Bir de keyifli bir başınalık dediğimiz, akışta olduğumuz, böyle kendimizle baş başa olmaktan huzursuz olmadığımız anlar var. Bu şey, sağlıklı olan, içgörü geliştirmeye yarıyor. Kendimizi duymaya yarıyor. Ne olup bittiğini içimizde hissetmemize yarıyor. Bunlar biraz deneyimli oluyor. Herhalde bunu deneyerek de öğreniyoruz yani.
Evet.
Biraz zamanla deneyerek öğreniyoruz.
Kendine şefkat için ve kendi duygusunu okuma alışkanlığı edinememiş insanlara öneriler. Ne önerirsiniz?
Hem şefkat ve hem...
Kendi duygusunu okuma alışkanlığı edinememiş.
Bir duygusal okuryazarlık beceri öğrenilir. Bunun için önünüze bir liste koyun mesela.
Evet.
O kelime listesini koyun. Biz danışanlarımıza burada veriyoruz o listeyi.
Kitapta da var.
Kitapta da yazmıştık. Kitap derken bizim kitabımız yani. O kelimelerin karşılığına bakın. Ne hissediyorsunuz? O kelimenin sizdeki karşılığı ne? Şefkat de bunlardan biri. Şefkat de darda olduğumuzda, zorda olduğumuzda, yanlış olduğumuzda, hatalı olduğumuzda, bilemediğimizde, göremediğimizde, yapamadığımızda kendimize gösterdiğimiz nezaket, sabır ve sarıp sarmalama hissi. Bunlar hep deneyimle yavaş yavaş oluyor. İçinizden bir ses şey diyebilir. Ya bırak Allah aşkına, sen böyle biri değilsin. Sahtesin, yapaysın, numaracısın diyebilir. Bu seslere takılmayın, kapılmayın. Yo, sahte değilim, yapay değilim. Sadece acemiyim. Bunları yeni yeni öğreniyorum. Şefkatli acemiyim. Belki bu kadar nazik olmakta acemiyim. Belki bu kadar kendimi ifade etmekte acemiyim. Ama öğreniyorum. Dil öğrenmek gibi. Bir dili 6 ay öğrenir konuşursunuz. 1 sene öğrenir konuşursunuz. Her defasında daha fazlasını öğrenir konuşursunuz. Ve giderek bu konuşma daha doğal ve akıcı bir hale gelir. Duygusal okuryazarlık ve öz şefkat de böyle bir şey.
Evet. Ders gibi çalışacağız kendimize. Bakacağız, o listelerle gezeceğiz. Nasıl hissediyorum diyeceğiz. Kelimelerle iç dünyamızı aydınlatacağız, fark edeceğiz. Sonra bu daha otomatik bir hale gelecek.
Biri de demiş ki, Melek, yıllarca etrafımdaki kadınlar eşlerinden ve evliliklerinden hep kötü bahsetti. O kadar çok içselleştirdim ki evlilikten çok korkuyorum ve sürekli kötü birini hayatımda olacak diye kaygı yaşıyorum.
Evet. Melek, genel olarak da kaygılı biri olabilirsin. Kaygılı kişilerde karamsarlık eğilimi de oluyor. Kötü olacağına dair, işlerin yolunda gitmeyeceğine dair inançlar da oluyor. Bir de duyduğun hikayeler bunu desteklemiş. Alternatif hikayeler de duymak lazım biraz. Biraz onlara da gözü kulağı çevirmek lazım. Burada belirleyici olan aslında bizim yaptığımız seçimler oluyor. Hani evlilik iyidir ya da kötüdür değil de, kendimizi iyi tanıyorsak ve eş seçiminde de neyi önceliklendirdiğimizi bilerek, bizim için önemli olan şeyleri fark edip ona göre yapıyorsak, büyük oranda doğru tercih yapabiliriz. Ama bunun ilk adımı gerçekten kendimizi tanımak.
Evet. Bir de evlenmeden önce bu insanla sohbet edilebilir mi? Onu görmek. Bunu daha önceki bölümlerde de söylemiştik. Evlilik yoldaşlık demek. Eğlenebilmek demek, beraber gülebilmek demek. Biriyle yoldaş olabiliyorsan, sohbet etmeye devam edebiliyorsan, evlilik kötü bir şey değil, ama biriyle arkadaş olamazsan biriyle eş de olamaz. Evliliklerin tek bir formülü yok, ama bence olmazsa olmazı arkadaşlık demek. Bir oturup sohbet edemiyorsan, halinden anlamıyorsa, seni sormuyorsa, böyle biriyle arkadaş olur musun? Olmaz. Arkadaş olmadığın biriyle evlenir misin?
Evet.
Evlenmesen iyi olur yani.
Evet. Belki eskiden evlilik tanımları daha başkaydı. Başka şeylere bakılıyordu, ama şimdi herkes kendi ayakları üzerinde de kurup bireysel hayatlarını sürdürebileceği için, hani size yoldaş olmayan biriyle de çok da eşleşmeye gerek yok.
Bir de geleneksel ailelerde, böyle geleneksel kadın formunda dram modu çok yaygındır. Ve dram modu güçlü olanlar genelde kendilerine benzeyenlerle arkadaşlık kurarlar. Ve onların bir ayinleri vardır. Bir araya gelip kendilerine acıma ve ne kadar çok çile çektiklerine dair bir yarış yani. Sen daha çok çile çektin, ben daha çok çile çektim.
Ama kadıncağız ne yapsın yani? Nasıl rahatlayacak? Öyle rahatlıyor. En azından orada en olayım hani. Evde en kıymetli olamadım. Bari orada. Acılarda en
Ben onlara olayım. Bir şey demedim. Bacım onlar devam etsin. Onlara evet. dair bir eleştirimiz yok. Sadece
sen
melek,
eleştirdin demedim ha,
melek onlara bakıp şeye kapılmasın. Evet. Kaygıya kapılmasın yani.
Evet, evet. Yani yoğun bir değerlendirme varsa çok iyi ve çok kötü diye yani orada kulağa tırmalıyor. Kelime şey, denge. Daha dengeli. Ya yani daha dengeli değerlendirenleri referans almakta fayda var. Mesela onu da seçebiliriz yani. Kimi dikkate alıp almayacağımızı, kimden etkilenip etkilenmeyeceğimizi biz seçebiliriz.
Seçebiliriz değil mi? AH'ye demiş ki, 17 yaş kızımla uzun zamandır iletişim kuramıyorum. Öyle yordu ki içimden gelmiyor. Kopuk bir ilişki de istiyorum ama olmuyor işte. Böyle bir lüksümüz yok. Biz anne babayız. İçimden gelmiyor diye bir şey yok. Onlar bizi zorlayacak, makul davranmayacak. Ama biz orada olmaya devam edeceğiz. En kötüsü gücümüzün yetmediği durumlarda diyeceğiz ki kızım ben buradayım. Bugün benimle konuşmak istiyor, istemiyor olabilirsin. Bugün senin için bir sohbet arkadaşı olmayabilirim ama ben hep buradayım. Ne zaman ihtiyaç duyarsan, ne zaman darda kalırsan, ne zaman zorda kalırsan ben senin annenim, ben senin babanım. Bazı şeyleri doğru yapamıyor olabilirim. Bugüne kadar doğru yapmamış olabilirim. Ama bu benim elimi senin sırtından çekeceğin anlamına gelmez kızım. Gelmez oğlum. Ben hep buradayım. Varsa bir şeye ihtiyacın, bir şey yanlış yapıyorsam söyle elimden geleni yapayım. Ama anne baba her zaman oradadır. Sen istersen benimle hiç konuşma. Ama dara düştüğünde anne baba yetiş dediğinde ben buradayım yavrum demesi beklenir bir anne babanın. İçimden gelmiyor gibi bir lüksümüz yok. Biz anne babayız yani.
Bazen mizaçlar uyuşmuyor, ebeveynin zorlanan tarafları oluyor, çocuk zor mizaçlı oluyor ama ne olursa olsun orada her zaman sorumluluk yetişkinde.
Yetişkinde. Yani çocuğun klinik bulguları olabilir, o kadar zorlayıcı olabilir. O zaman da onun tedavisi için uğraşmak yine bizim sorumluluğumuzdur yani.
Evet. Yani bir çocuk zorluyorsa ve dolayısıyla zorlanıyorsa o çok öyle doğmadı aslında. Hani mizacın etkisi var. Dünyaya gelirken zorlanan bir mizacı olabilir. Ama yetiştirme koşulları çok belirleyici. O yüzden bizim bile isteye yapıp ya da yapmadıklarımız da bunda pay sahibi. Öyle olunca iyileşmede de, destekte de, yanında olmada da bizim rolümüz devam ediyor.
Kişisel bir soru gelmiş. 30 ile 35 yaş arasında hayatınızda sizi en çok zorlayan şey neydi? Bununla nasıl başa çıktınız?
Başla.
Ne kadar naziksin. Ben 29 yaşında evlendim. O yaşlar benim evliliğimin ilk yılları. Evliliğin ilk yılları zorlamış olabilir beni. Orada uyum sağlamak hatırlıyor musun? İlk günümüzde kahvaltı ettik. Bir şaşkınlık oldu. Artık dağılabiliriz herhalde. Evet. Herkes evine gidebilir.
Kim gidecek?
Orası zordu. Babalık haberini ilk aldığım an zordu. Onun yükü, böyle omuzlarımda bir şey hissetmiştim. Ağırlık hissetmiştim. Böyle bir kanepenin yatağın kenarına oturduğumu hissetmiştim. Ama böyle mutsuzlukla söylenerek bahsettiğim zorlanmalar değil. Hani uyum sağlamak zordu benim için.
Evet.
Çocukta da sorumluluk.
Yeni roller tabii.
Yeni roller, yeni yaşam. Orada memuriyetim vardı benim ve memuriyet hiç bana göre bir şey değildi. Çok zorluyordu beni yani gitmiyordum işe. Geç gidiyordum, erken çıkıyordum. Çok böyle potansiyelimin gerçekleşmeyeceğini hissediyordum. O zamanlar baş edemedim yani onunla. Ancak 40'lara geldiğimde kendime uygun bir hayat kurabilme imkanım oldu. Annemin o ilk şeyleri, müdahaleleri evliliğimize beni çok zorladı. Epeyce bir şey zorlamış beni
evet.
Yani değil mi? Sağ ol ya, vallahi teşekkür ederim. Kimdi bu soruyu soran? Arkadaşımıza sayesinde.
Ben de doktora yapıyordum. O dönem evliliğin ilk yıllarında 30 o zamana bitmiş mi oluyordu? Orası biraz zordu. Doktora süreciyle evliliğin bir araya gelmesi. Sonra da anne olmak. Annemi de erken kaybettiğim için annesiz anne olmak gerçekten zor. Yani yaşayanlar biliyorlar. O kısım zorlayıcıydı.
Zordu,
evet. Ama onun dışında evliliğin ilk yılları uyum açısından zordu. Ki birbirimizi biz tanıyorduk. Yani 10 yıllık bir tanışıklığımız, arkadaşlığımız vardı. Ona rağmen yani sınırları zorluyor. Hani nereye kadar gidebilirim, nerede durmam gerekir? İnsan ilk iki yılda biraz deneye yanıla.
Öyle mi
yaptın? Öğreniyor. Öyle yapmadım. Sen de öyle yaptın, ben de öyle yaptım. Bile isteği değil.
Yani sınırları zorladım. Ben hiç böyle bir şey yapmamıştım yani.
Bilinçli yapmamışsın.
Peki.
Evet. Neyse. Şurada bir şey vardı. Hani çocuklarla spesifik 10 yaşında parmak emme ve eliyle tırnak koparma alışkanlığı var. Ne yapmalıyım? Hı. Bu davranışlar bir kaygı belirtisi olabilir. Hı. O yüzden bir uzmandan görüş almakta fayda var. Kaygılı çocuklarda parmak emme, tırnak yeme, tırnak et koparma, saç yolma gibi davranış örüntüleri oluyor. Kendini rahatlatmak için, odaklanmak için, kaygılı düşünceden uzaklaşmak için buna yönelebiliyorlar. O yüzden çocuk değil de hani nasıl yapayım, nasıl ilerleyeyim, nasıl büyüteyim bu kaygılı çocuğu, kaygıları yatıştırmasına nasıl yardımcı olayım diye bir uzmandan destek alınabilir.
Evliliğinizin dönüm noktası diye tanımlayabileceğiniz kötü anlardan sıyrıldığınız anlar yaşadınız mı? Bu anlardan hasarsız çıkabilmenin yolu nedir? Çok anlamadım soruyu, Merve'nin söylediği, ama şu kısmına bakalım. Evliliğinizin dönüm noktası diye tanımlayacağınız noktalar var mı? Dönüm noktaları.
Çok öyle güçlü zorlanmalar çok olmadı ama tabii çatışmalarımız olmuştur.
Merve, her ilişkinin bir akışı, seyri var. Bizim ilk birkaç yılımız uyumla geçti. İkimiz de bence baskın karakterlerdik. Ben biraz daha aktif baskın, Zeynep biraz daha pasif, dirençli bir şeydi, karakterdi. Hep uyumluyduk ama hep iyi geçiniyorduk. Fakat son yıllarda çok daha huzurluyuz. Bu biraz da evlilikle ilgili değildi. İnsanın kendi iç huzurunu bulmasıyla ilişkili. Eğer kendini bulduğunu hissediyorsan, hayatta barıştıysan, hedeflerini gerçekleştirdiysen, kendini kendin gibi hissediyorsan, içinden geldiği gibi konuşup davranabiliyorsan, insan eşiyle de iyi anlaşıyor. Böyle biri çok kolay da bir hayat arkadaşı oluyor. Çünkü kendiyle barışık, yani kendiyle mutlu biri. Böyle olunca zaten evliliklerde senin gösterdiğin bu gelişime, değişime diğeri de ayak uydurabiliyorsa o evlilik çok tatlı bir evlilik oluyor. Ama biri yerinde sayarken diğeri başkalaşmaya, değişmeye başlıyorsa o zaman evlilikler aksamaya başlıyor. Bizim dönüm noktalarımız oldu ama işte Zeynep'in yurt dışına gidişi, anne olması, ondan sonra benim iş değişikliklerim, kayıplarımız, değil mi? Hastalıklar, ameliyat mesela son zamanda yaşadığımız şey, çocuklarımızın büyümesi. Bunlar hiç böyle bize sarsıcı dönüm noktaları gibi gelmedi. Hep evet. Yan yanaydık çünkü. Evet.
Bu aksine kenetledi. Daha da yakınlaştırdı. Hem birbirimize hem aile olarak da birbirimize. Öyle durumlarda kriz durumlarının aileyi çok dağıtmaması gerekir. Aksine o kenetlenmeye ve rahatlamaya ihtiyaç olduğu için. Ama genelde de krizde gerginlik hemen aile üyelerine yansıtılıyor. Evet. Buna özen ve dikkat etmek gerekir. Yani biz buna dikkat ettik, özen gösterdik. Kriz durumlarında ekstra birbirimizi daha çok destekledik, birbirimizden kopmak ve ayrışmak yerine.
Filmlerde de olur ya, düğünde, cenazede aileler evet. birbirlerini sorgulamaya başlarlar. Evet. Aslında o olay değildir. O aileyi o hale getiren, o olay o ilişkilerdeki zorlantıyı daha görünür kılar.
Evet.
Değil mi?
Doğru evlilik insan eş var mıdır? Yoksa hep çabalamak zorunda mıyız? Bir tek ben çabalıyor gibi hissediyorum. Biraz önce Serdar'ın söylediği aslında. Tabii ki evlilik içerisinde her 10 yılda bir biz de büyük değişim, dönüşüm gösteriyoruz. Dolayısıyla evlilik içinde de bir 10 yılda bir ilişki de değişiyor, farklılaşıyor. Ama burada çiftin, kadının ve erkeğin değişmeye, öğrenmeye istekliliği ve merakı önemli oluyor. Beraber değişilirse, beraber çaba sarf edilirse bu ilişkiyi daha derin ve yakın bir hale getiriyor. Hı hı. O yüzden doğru diye değil ama değişime, dönüşüme istekli, kendine meraklı birisinin olması o esnekliği sağlayacak. Dolayısıyla yılları içerisinde beraber değişilmiş olacak. Yani neye bakalım denirse ben olsam önce buna bakarım. Değişim gönüllülüğü. Yoksa ben böyleyim diyen o katılık, hayatın gerektirdiği o esnekliği, işte kriz durumlarında gereken o esnekliği göstermesine engel olur.
Biri şey demiş: Serdar Hocam, Türk edebiyatından sevdiğiniz, sizi çok etkileyen bir eser önerebilir misiniz? Merve, çok kitap var. Şiirde diyor ya, seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalır, iki kere öpsem üçün boynu bükük. Bu kitaplar da öyle. Şimdi hangi birini söylesem birinin boynu bükük kalacak. Ama tertemiz bir Türkçe istiyorsan Yunus Emre ile başlayabilirsin. Karacaoğlan okuyabilirsin. Karacaoğlan bu arada 1927'de Mustafa Kemal döneminde derlenmiştir. Yani bu da aslında Atatürk dönemine borçlu olduğumuz bir şey. Arada onu da sıkıştırayım. Toplumsal yazarları okumak mesela, Kemal Tahirler, Orhan Kemaller, hem içinde yaşadığımız toplumu anlamak hem de o toplumsal gelişimin seyrini okuyabilmek için çok kıymetlidir. Tabii ki Sait Faik, kendini keşfetmek için, içgörü için, hayata bakış için, hayatı sevmek için olağanüstü bir deneyim olur. Son dönemlerde İhsan Oktay Anar benim için çok kafa açıcı olmuştur. Böyle hem aynı sayfada gülüp ağlamak istersen Sezgin Kaymaz'ın da bazı hikayelerini çok tavsiye edebilirim. Bir anda şöyle ilk aklıma gelenler bunlar. Ama şimdi eminim ki sana bunları söyledim. Kitaplığıma baktığımda hay Allah, bu kitapları nasıl söylemedim diyeceğim çokça kitap vardır. Oku da, ne okursan oku yani.
Evet.
Var mı gözüne çarpan?
Zeynep OKB takıntım var demiş. O konular bizim çalışma alanımız değil Zeynep, ama kaygı kökenli. Klinik psikolog ve psikiyatristle çalışmakta fayda var. Öneriler o yüzden vermeyelim biz. Bizim çalışma alanımızın dışında OKB, bipolar bozukluk, hani aklıma gelen anksiyete bozuklukları, duygu durum bozuklukları bizim çalışma alanımız dışında.
Peki, Enes diyor ki, kaygılı ebeveyn tarafından büyütülmüş biri olarak haklı olmak, haklı çıkmak ve haklı kalmak için çok enerji harcadığımı fark ettim. İnsanların geneli dünyaya bu gözle bakıyor gibi, haklılık önemli mi?
İsim neydi?
Enes.
Enes. Enes muhtemelen haksızlığa uğramış. Geçmişte görülmemiş, anlaşılmamış olabilirsin. Kaygılı ebeveynlerin dikkati diğerindedir. Olacak kötü şeylerdedir. Kendi duygusunda kaybolur gider. Çocuğu çok görme fırsatı olmaz. Ama bu haksızlıkla ilgili, bunu fark etmek çok kıymetli bence. Haksızlıkla ilgili duygusal bir düğmen olduğunu fark etmek, ne yapacağını bilmene de yardımcı olur. O yüzden o Enes, o haksızlık tohumlarının atıldığı genç çocuk Enes hala seninle beraber. Onun haklılığını sen şimdi ona verebilirsin. İçsel diyalogla. Haklısın diyebilirsin. Görülmedin, duyulmadın. Yine benzer bir şey oldu. Görmedi, duymadı. Ama ben seni görüyorum, duyuyorum. Bizim kırılgan tarafımız, çocuk tarafımız, bizim tarafımızdan görüldüğünü, duyulduğunu hissettiğinde ya da kaygılı tarafımız bizim tarafımızdan yatıştırıldığında o boşlukları dolmuş oluyor. Buna da kendine ebeveynlik diyoruz. Aslında pek çok soru için, örneğin çok ağlıyorum, ne yapmalıyım gibi bir soru vardı. O kişinin de kırılgan tarafı çok güçlü. Yatıştırılmaya ve sakinleştirilmeye ihtiyacı var. Aslında sergilediğiniz davranışlar açısından ya da duygusal düğmelerinizi fark ettikten sonra şunu sorun: bana ne iyi gelir, neye ihtiyacım var? Ve ne iyi gelirse siz kendinize yapın. Eşiniz, dostunuz varsa talep edebilecek, ondan talep edin. Ya biraz yatıştırılmaya ihtiyacım var, biraz konuşalım mı? Sana sarılmak beni sakinleştirir, biraz sarılalım mı? İhtiyacımızı fark etmek ve karşılamak ve diğerini haberdar etmek, o içimizdeki kırılgan, eksik, noksan kalmış çocuğu yeniden büyütmemize sağlıyor.
Evet. Enes'ciğim, haklılık önemli. Ama bazen bazı durumlarda bir doğru davranış vardır, olması gereken, olması gerektiğini umduğumuz, bir de sağlıklı davranış vardır. Sağlıklı davranış biraz ortamı gözetir, karşımızdakini gözetir, muhatabımızın idrak gücünü gözetir, ortamın nasıl bir durumda olduğunu gözetir. Dolayısıyla haklı olandan ziyade bazı durumlarda sağlıklı olanın peşinden gideriz. Zeynep'in anlattığı haksızlığa uğrayan birinin haklılık peşinde koşması, ama bazılarının da büyüklenmeci bir tarafı vardır. Biraz yukarıdan, biraz kibirli bir tarafı vardır ki hafazan Allah, böyle birinin de haksız olması mümkün değildir. O her türlü haklıdır. O haklılıkla mağduriyetle büyümüş, evet, ihmal edilmiş bir çocuğun haklılığı farklıdır. Haklılık ihtiyacı. Böyle kaygılı, duygusal ihtiyaçları görülmemiş bir çocuğun haklılığı bir kendi sesini duyurma ihtiyacıdır. Yani haksızlığa duyduğu öfkedir.
Evet.
Zeynep, bir soru gelmiş. Diyor ki, ne diyor? Evet, gördüm. Siz bir danışandan hangi soruyu duymak isterdiniz? Ama size neredeyse hiç sorulmuyor. Öyle bir soru var ki sana hiç sorulmuyor ama istiyorsun ki ulan bir gün bana şunu sorsan. Şöyle cevaplasam ben de.
Şey çok hoşuma gidiyor mesela. Belli bir ilişkiye noktasına geldikten sonra. Yani nasıl geçti haftanız? Siz nasılsınız? Yani o kadar içten soruyorlar ki. Siz nasılsınız? Sizin için iyi miydi? Siz neler yapıyorsunuz gibi bir şey. Benim çok sağ olsunlar soruyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Ne sorsalar? Yok, bilmiyorum yani, başka bir şey soruyorlar.
Peki siz hep başkalarının hikayelerini dinliyorsunuz. Bundan nasıl korunuyorsunuz? Bunu da ben cevaplayayım. Yani bu bizim korunmaya ihtiyaç duyduğumuz bir şey değil. Tabii ki kalbimizi kıran hikayeler oluyor. Gözyaşımız akıyor bizim de yani. Makine değiliz burada. Öyle biri de olmaya çalışmıyoruz. Kalbimiz kırılıyor hikayelerde, öfkeleniyoruz, hayal kırıklığına uğruyoruz onlarla beraber. Ama burada bizi koruyan şey şefkat. Diğerine duyduğumuz şefkat bizi de koruyor aslında. Şefkat oradaki yükü taşıyor. Şefkat oradaki bağlantıyı güçlendiriyor. Şefkat o yükü birlikte taşımamıza imkan veriyor. Şefkat bizim oradan yıpranarak değil de birlikte güçlü hissederek çıkabilmemizi sağlıyor. Ama ben kendi adıma söyleyeyim. Ben bu şefkati daha yeni yeni yakın zamanlarda hissetmeye başladım. Yani bu zamana kadar daha teknik becerilerle bunu yapabilmeye çalıştım. Ama ne zaman ki kendime şefkat duymaya başladım, sonra danışanlara da bunu hissettirmeye başladım. Ha, çok şefkatli bir danışan mıyımdır, danışman mıyımdır? Eksiklerim olduğunu hissediyorum. Yani bazı anlarda kesintiye uğruyor. Ama bizim işimiz de böyle. Yani biz de kendi kendimizi öğrenerek, kendi kendimizi iyileştirerek bu işi yapmaya çalışıyoruz. Yani siz yoldasınız ama biz de yoldayız. Yani bizimki de bir yol. Bizimkinin de engebeleri var. Bizimkinin de geçmişten getirdiğimiz yükleri var. Biz de hiçbir zaman böyle jilet gibi asfaltlı yollarda dört çeker arabamızla gelmedik. Yani bazen böyle tırmalamak zorunda kaldık. Şimdi onlar olduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi de burada anlıyorum seni, şimdi bunu hissediyorsun değil mi dediğin zaman danışan diyor ki lanet, bir daha da gelmiyor zaten. Evet. Yani.
Bugünlerde, hatta bugün de Serdar'a söyledim. Seanslarda gerçekten o hissettiğimiz şefkat, o bağ bize de çok iyileştirici oluyor. Her birini o kadar derin, ayrı ayrı bağlarla bağlanıp seviyoruz ki ona yardımcı olurken, karşımızdaki kişinin iyileştiğini görmek, ona fayda olan şeyleri yapabilmek bizi de zaten ferahlatıyor. Ama şey sistemi var tabii ki, yani bütün gün o hikayeleri zihnimizde tutmuyoruz. O tutuyor olsaydık o bizim için çok zorlayıcı olurdu.
Ama ben çocukken hep şöyle bir hayalim vardı. Ben hikaye dinlemeyi seviyorum demiştim. Keşke böyle hep hikaye dinleyebileceğim bir işim olsa. Vallahi dualarım kabul oldu. Gençlik dönemimde gazetecilik yaptım, röportajlar yaptım. Ben soru sordum, kıymetli insanlar cevapladılar, hikaye dinledim. Şimdi de burada hikaye dinliyorum. Hikaye dinlemek benim en sevdiğim iş. Zaten burada hikaye dinliyorum, eve gidip kitap okuyorum, orada da hikaye okuyorum. Evde para vermiyorlar, burada veriyorlar ama öyle. Arada böyle bir fark var yani.
Bir de o hikayeler benim yaşama inancımı artırıyor. Yani her bir danışan hikayesi ve oradaki mücadele, çaba, ayakta durma, özveri, farkındalık, bu insana olan hem inancımı, güvenimi artırıyor hem de hayata duyduğum şükran duygusunu gerçekten artırıyor.
Umut veriyor bize.
Umut
yani,
çok umut
yani.
Veriyor.
Vay be, nerelerden gelmiş, ne yapmış,
ne
diyorsunuz
yapmış,
yani.
Evet, evet.
Şey çok kalp kırıcı oluyor ama, yaptıklarını görmeyenler.
Ya çok, evet, evet.
Nereden geldiğini, nasıl bir başarı sergilediği, nasıl bir mücadelenin içinden çıkıp kendini inşa ettiğini görmeyenleri bazen böyle bir evet. silkelemek istiyorum. Ya farkında değil misin? Nereden gelmişsin sen diye evet. yani. Neyin içinden çıkmışsın yani. Başkasının hikayesi olsa hayranlıkla dinleyeceği şeyler bunlar. Ama kendi hikayesi olduğunda hepimizde böyle bir şey var. Ne olacak
o
ki?
O eleştirel ses. Hatta sandalye çalışması yapıyoruz ya bugün. Hmm. Eleştirel sesi tekmeleyiverin. O kadar kıyıcıydı ki yani. O kadar kendini var etmiş bir kadın. Üstesinden gelmiş. Anne olmaya çalışıyor. Ona rağmen orada bıt bıt bıt konuşuyor. Gerçekten. Gönderdik, attık odadan.
Vallahi.
Evet.
Ben de bazen şeyi ayarlayamıyorum. Ya özellikle böyle 30'lu yaşlarda çocuklar, 30'lu yaşlar ama böyle kariyerli tipler, böyle beyaz yakalı doktor bilmem ne. Çok böyle şey duyuyorum çocuklara, şefkat, sempati duyuyorum. Ne yapıyorsun lan falan diye böyle ikinci, üçüncü. Vay aslan falan diyorum yani. Sonra diyorum ki ya acaba biraz yavaş mı gitsem? Unutuyorum onların yetişkin insanlar olduğunu yani.
Biraz da şey oluyor yani, o kaçıncı oturum mesela, yıllar yılı. Bininci midir, kaçıncıdır? Onunla hmm. ikinci oturum ama senin bir insanla işte bininci oturumu biraz daha hızlandırıyor insanı. O.
Aslında çok güzel söyledin ha Zeynep. Sanki biz bir tek insanın hikayesini tabii. dinliyor gibiyiz yani. Tabii. İnsan aynı insan aynı. Yani. Evet. Hikayeler bazen farklılık gösteriyor. Bazen şaşırıyorlar ya, ilk oturumda nereden anladınız bu kadar çok şey diye. E yavrucuğum, biz bu hikayeyi zaten dinledik. Biz bu evet. hikayeyi okuduk yani daha önce. İnsanlar zannediyorlar ki bunlar yalnızca onun başına gelen şeyler yani. O zorlanıyor bu kadar, o baş edemiyor, onun talihsizliği, öyle değil yani. Ve bunu hisseden insanlar bu kadar çok olduklarını bilseler, hissettikleri yalnızlık da muhtemelen daha az olur yani.
İşte bu bir aile meselesi topluluğu belki biraz onu
evet.
sağlar. Şimdi herkes kendi uğraştığı, dinlediği şeyleri yazıyor ama çok evet. ortaklık var yani her birinde.
Evet.
Hepsini okuyamadık mesajları.
Japonya'dan selamlar sevgili hocalarım. 10 bin kilometre ötede bile olsam bana çok iyi geliyorsunuz. Arigato gozaimasu. Ne güzel Burcu valla. İyi, ne güzel, çok selamlar. Biz de çok istiyoruz Japonya'ya gelmeyi. Gelirsek seni de görürüz.
Evet inşallah. Evet.
Bir de biri diyor ki ilişkide hata yaptıktan sonra tüm çabaya rağmen affedilmemek, hatta çabanın görülmemesi. Bu konuda yorumunuz nedir? Hata yapan nasıl davranmalıdır? Ayşenur kaçmalıdır orada. Bir hatayı affetmekte hatanın büyüklüğü nedir bilmiyorum ama çok büyük ahlaki bir hata değilse, hayat görüşüyle ilgili değilse ve birinin kuvvetli bir affetmeyen tarafı varsa bu onun güçlü bir cezalandırıcı tarafı olduğunu da gösterir. Cezalandırıcı taraf hata yapan bedelini öder diye düşünür. Men dakka dukka. Çalma kapımı, çalarlar kapını, çalarım kapını. Eğer böyle bir şey varsa zaten onunla uzun zamanda, uzun vadede mutlu olamazsın. Çünkü böyleleri her zaman yapılan hataya bedel ödetmek ister. Her zaman seni pişman edene kadar, gözlerin dolana kadar, nedamet getirene, ben bir halt yedim, Allah aşkına affet beni diyene kadar bunu uzatırlar. O yüzden bu sana verilmiş bir hediye. Ne güzel, bak seni affetmemiş, sen de böylelikle
kurtulmuşsun.
Teşekkür et, arkana dönme, yürü. Oradan uzaklaş.
Yani sağlıklı sınırlar, hata yaptıysak özür dileyeceğiz. Telafi isteyeceğiz. İki kere dileyeceğiz. Üç yapacağız. Sonra artık biz elimizden geleni ben yap. Yaptım diyeceğiz.
Yap, yani. Diyeceğiz yani.
Evet, yoksa sonrası kendini feda haline dönüyor.
Evet, hele bir de bunu prensipli olmak, benim kırmızı çizgilerim var diye böyle bir şeyle sahne modunda yaşıyorsa hiç girme oralara Ayşenur hiç. Böyle bir Güzin abla programı yapsak.
Evet.
Aman kızım hiç öylesiyle uğraşılmaz falan diye.
Kaç kaç kaç.
Kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Ya da şey bırak. Cık, onu bırakma sen. O sana iyi gelecek yani. Evet.
Yani git gitme, kaç kaçma. Tabii siz kendi süzgecinizden geçirin bizim bu söylediklerimizi. Gerçek hikayeleri bilmediğimiz için. Aha. Yanlış yönlendirmeler de olmasın. Ama bu söylediğimiz perspektiften de değerlendirmekte fayda var.
38 yaşındayım. Anne sevgisi almadan büyüdüm. Eksikliğini nasıl tamamlarım?
Evet. O az önce söylediğimiz gibi yani. İş başa düşüyor biraz. Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Sevgiye, şefkate, kabule, onaya. O ihtiyaçları biz kendimize vereceğiz.
Evet.
Çünkü sıkıntı buna ihtiyacımız olmasına rağmen içimizde bir eleştirel sesin olması oluyor. Böylelikle o sevgisizlik döngüsü devam ediyor.
Evet. Bir de pek çoğumuz için benzer durumlar geçerli. Anne babamız olabiliyor ama pek çoğumuz bu sevgiden mahrum büyüyoruz. Orada da biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Havva ana olacağız, Adem baba olacağız. Bizimle başlayacak yani. Biz kendi çevremize, çocuğumuz olmak zorunda değil yani. Yakınımızdaki çiçeğe, yanımızda çalışana, birlikte iş yaptığımız insana, komşumuza bu sevgiyi göstereceğiz. Çocuğumuz olursa ona öyle annelik yapacağız. Bizimle başlayacak yani. Sonra kendi çocuklarımızın mutluluğunu, torunlarımızı gördüğümüzde de diyeceğiz ki bunun mimarı benim, benimle başladı yani. Ne büyük mutluluk. Keşke daha önce bizimle başlamış olmasaydı, daha önce başlamış olsaydı. Ama ne yapalım? Böyle başladı diye böyle de gidecek değil ya. Öyle değil mi? Onu değiştirebiliriz yani.
Evet. Bu çekingenlik iş ortamında potansiyelini ortaya koyamama nereden başlamalı? Kore. Kod isimli 40 yaşlarında kendimle konuşma yetmiyor. Yani tabii ki bu kendimizi değiştirmek, dönüştürmek için sadece psikolojik yardım tek yol değil. Hı-hı. Bizim rahatlamamız gerekiyorsa, bizim sosyalleşmemizi sağlayacak her türlü etkinlik bizi rahatlatabilir.
Sümeyye demiş ki, demin Serdar Hoca'nın ses kötü geliyor diyen herhalde. Bilgisayardan açmıştım. Ses o yüzden kötü gelmiş. Telefondan gayet iyi hocam. Sümeyye.
Evet. Berkcan zaten ve Ege takipte.
Evet. Farklı cihazlarda İşler dinlemeden yolunda. Yorum yazma Sümeyye. Bir daha bizi böyle telaşa düşürme. Var mı? Siz, yapay zekadan arkadaş ya da terapist olur mu?
Olmaz. Vallahi ya. Bana Zeynep Hanım diyor. Çok hoşuma gidiyor. Merhaba Zeynep Hanım diyor. Size nasıl yardımcı olabilirim diyor. Ya olur yani fikir akıl almak için. Terapist olmaz da bir yol haritası olabilir. Ama şeyi bilmiyorum.
Ama
yani,
soru şey arkadaş kadar... ya da terapist olur mu?
Ha, yani öyle arkadaşlık ve terapistlik temas gerektiriyor. Duygusal yakınlık gerektiriyor. Orası onu çok karşılamayabilir ama bir akıl danışmak falan gerektiğinde bilişsel bir şey. Bir seçenek düşünmek gerektiğinde belki olabilir.
Selçuk, şeyi bilmiyoruz ama yani 6 ay önceki yapay zeka ile şimdiki arasında çok fark var. Muhtemelen 2 sene sonra bambaşka şeylerle evet. karşılaşacağız. Biraz da hani ben bunu idrak edebilecek bir donanıma sahip değilim, öngöremiyorum. Ama bununla uğraşanlar, bu işi yapanlar öngörebiliyor mu ne yaptıklarını, beni asıl o korkutuyor yani. Ama arkadaş ya da terapist olarak... Hani yapay zekaya ihtiyaç duyuyorsan bence hani onun olup olmadığını anlamadan daha çok kendine gerçek bir arkadaş ve gerçek bir terapist bulabilirsin. Hı hı. Sen bunun ucuzuna mı bakıyorsun? Sen çok öyle bir durumu var acaba? Peki. Var mı gözüne çarpan Zeynep? Çok şey izler, güzel şeyler söylüyorlar. Vallahi bize
evet,
de çok, çok iyi geliyor.
Güzel, evet, evet.
Gerçek manada sevildiğimizi nasıl anlarız? Bazen sevgi açlığı bizi yanıltabiliyor.
Evet, o bir tabii hissederiz. Özellikle zor anlara bakmak lazım bence. Yani kriz durumlarında, bir aksilik olduğunda, bir yere geç kalındığında, bir şey unutulduğunda, yanlış yapıldığında, eksik kaldığında karşıdaki kişinin tutumu biraz bence belirleyici. Evet, öyle durumlarda da. Çünkü her şey yolundayken sevgi sözcükleri ve fiziksel temas anne baba çocuk ilişkisinde de böyle. Yani her şey yolundayken çocuğu canımız içimize alıyoruz, sarıp sarmalıyoruz, öpüyoruz ama kriz durumunda yanlış bir şey yaptığında nasıl tepki verdiğimizle daha çok hissediyor çocuk sevilip sevilmediğini bizim için de her şey geçerli.
Ben en son sevildiğimi ne zaman hissettim biliyor musun? Az önce yemeğe gittik Zeynep'le. Geç kaldık. Zeynep'in makyaj yapması gerekiyordu gelip. Benim canım da tatlı istedi. Tatlıyı getirecekler. Bekleyelim mi, beklemeyelim mi diye Zeynep bana baktı. Düşünüyor. Geç kalacağız. Makyaj yapacağım. Serdar'ın görüyorum onu, izliyorum yani. E hadi canın tatlı istedi, ye de gidelim dedi.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Biz geç kaldık ama.
Geç
biraz koşturarak geldik.
Evet. Ama yedin tatlıyı, evet, seversin tatlı o tatlıyı.
Mesela böyle anlayabilirsin.
Evet.
Eğer orada böyle şarlıyorsa
geç
başlayacağım yiyeceğim tatlı da
diyorsun,
diyorsa bak bakalım seviyorum yani.
Vallahi koşu koşa gittik, güzel yemeğimizi de
yedik değil mi yani, güzel oldu.
Ucuca yetiştik.
Sağ olsun taksici abi bizi bir yere de bıraktı.
Bıraktı.
Nasıl farkındalık kazanacağız? Özellikle geçmişin soruyu kaybettim.
Soru gidiyor.
Nasıl farkındalık kazanacağız Zeynep?
Neyle ilgili nasıl farkındalık?
Kızım? Böyle sorun gerisini kaçırdım ama tamam, kişisel bunu, farkındalık diyelim.
Bunu okuyarak. Evet. Yani biz burada biraz bunu yapmaya çalıştık aslında. Hmm. Geçmişten aldık. Geçmiş okur yazarlığını artırmaya çalıştık. Nasıl bir ailede büyüdüğümüzü anlarsak, sahip olduğumuz özellikler, sahip olduğumuz hislerin kökenlerini de anlarız. Sonrasında da bugüne bakmak. Geçmişi anladıktan sonra bugünü değiştirmek biraz daha mümkün ve kolay. Bugünün yaşadığımız zorluğu, geçmiş kökenlerini anladığımızda bugünle geçmiş birbirinden ayrışıyor. Böylelikle bugüne müdahale etmek, yeni davranışları denemek biraz daha kolay oluyor. Ama her zaman bunu tek başınıza yapmak da mümkün olmayabilir. O yüzden belki bazen uzman desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz.
Hı hı. Bırakmakta zorlanıyorum demiş bir takipçimiz. Eğer bağımlı kişilik özelliklerimiz varsa sahip olduğumuz rutini, düzeni, eşyayı, ilişkiyi bırakmakta zorlanıyoruz arkadaşlar. Bize iyi gelmediğini bilsek de, bize zarar verdiğini görsek de, artık o pijamanın epridiğini, eridiğini görsek de onu bırakamıyoruz yani. Bunlar bağımlı kişilik özellikleri olabilir. Ama tabii bizim işimizde yalnızca bir şeye bakarak böyle büyük laflar edilmez. Bunlar olabilir diye konuşuyoruz. Ama bırakamamak bağımlı kişilik özellikleri olabilir. Bağımlı kişilik özellikleri olanlar karar almakta, karar vermekte, risk almakta zorlanabilirler. Var olan rutinin dışına çıkmakta zorlanırlar. Sağlıksız bir ilişkiyi sonlandırmakta zorlanırlar. Sağlıksız bir ilişkiyi sonlandırmak için başka sağlıksız yollar bulabilirler. Aldatmak gibi ya da diğerini terk etmeye zorlamak gibi. Bırakmanın böyle bir temeli olabilir. Evet. Var mı oraya ekleyeceğin bir şey Zeynep?
Sinem çok güzel bir soru sormuş.
Ne demiş?
Hocam gittikçe gençleşmeyi nasıl başarıyorsunuz?
Vallahi soru, çok uğraşıyor. Ben şahitim. Evet. Hiç küçük dokunuşlar oldu demişti biri YouTube'da.
Hiç öyle yok, evet. Hiç
ne estetik şey var, ne bir
yaptırma
şey var.
Yaptırma meslek anlayışıma da aykırı yani.
Hmm. Yüz masajına gidiyor. Beslenmesine dikkat ediyor.
Ben anlatayım, benim beklediğim soruyu.
Ay, şahit olan biri daha doğru anlatıyor.
Anlat hadi bakalım.
Tamam söyle. Tamam, ben seni savunmak için.
Sen eksik biliyorsundur zaten.
Nasıl?
Bilmediğim
şeyler de mi var? Anlat, hep beraber dinleyelim. Ben de dinleyeceğim herhalde.
Şeker yemiyorum, gluten yemiyorum. Vitamin destekleri alıyorum. Temel bildiğimiz destekleri alıyorum. Evet, yüz masajına gidiyorum. Başka?
Ama ben size bir şey söyleyeyim mi?
C vitamini kullanıyorum yüzüme.
Bu kitap çıkmadan 2 sene önce Zeynep dedi ki, biz dedi kitap yazarız, bir imza günümüz olur. Ben onun için yüz yogasına başlayayım dedi. Aylarca hiç aksatmadan yüz yogası yaptı evde, YouTube'dan izleyerek.
4 yıl.
Evet, hiç bırakmadı ama. İşte bizim imza günümüz olur, dur ben burada sağlıklı olayım diye, daha ortada kitap fikri yokken spora gitti, beslenmesini düzenledi. Öyle bir kadın Zeynep, hedef odaklı yani.
Evet, hedef odaklıyım.
Ama hiç de boşu yoktur yani. Bunu yapacağım der ve yapar yani. Şu tabloyu sen mesela...
Şu ışıldama tabii canım. Bu planlı bir şeydi ve gerçek oldu.
Ne ışıldaması mı? Paris ışıltısı mı? Ne diyorsun buna?
Ne diyorsunuz? Nasıl bir ışıltı? İzleyenler koysun adını.
Ay arkadaş ya. Başka? Sizleri izlemekten çok keyif alıyoruz. Geçmişte yaptığım bir hatadan dolayı... güzel soru. Kendimi neden affedemiyorum? 11 yaşındaki çocuğumun sorusu. Ana! Kuzum, senin geçmişin ne kadar? İlk 5 yılda zaten altına yapıyordun sen ya.
Geçmişi?
11 yaşındaki çocuk, geçmişte yaşadığım bir hatadan dolayı kendimi neden affedemiyorum? Ya. Parantez, 11 yaşındaki çocuğumun sorusu.
Ay kıyamam ya. Ay canım. Kaygılı hassas bir kalbin
burada
sorusu
olsaydı,
bu.
Evet, sarılırdık öyle ya.
Evet. Kaygılı hassas kalp böyledir. Adı ne ki?
Bilmiyorum ki.
Böyledir, böyle tutkallıdır, yapışır her şey kalır, onu oradan atmak zor olur. Zihin de öyledir, hassas bir zihin, oralara takılır. Anneciğin onları kalbinden seni temizlesin, böyle üzerine konuşun, onu oradan böyle alın, sonra bir de pansuman yapın.
Evet
orayı hafiflesin.
Dinliyorsan bizi, adını bilmiyorum ama kuzum, çocuklar hata yapar, yanlış yapar. Çocukluk hata yapma hakkı demektir. Tabii ki hata yapacaksın. Hatalarından ders alacaksın. Belki ama ders alamayıp o hatayı yeniden yapacaksın. Çocukluk bu yüzden güzel yani. Ama biz yetişkinler de hata yapıyoruz. Biz de kendimizi affediyoruz. Önemli olan yola devam edebilmek. Yani bu hatalarından ne öğrendiğine bakabilmek. Bunları konuşabilmek. Bu soruyu bize sorabilmek. Bunun için sana imkan veren anne babayla büyümek. Yavrum, hata hayatın olmazsa olmazı. Her zaman hata olacak hayatında. İnsanlar hatalarına rağmen yetişkin oluyorlar. Ve bitmiyor da yetişkinliğinde. Bak biz de hata yapmaya devam ediyoruz yani.
Evet.
Hani çocuklara kıyamıyorum ya.
Evde aranızda nasıl tartışma oluyor? M'de. Vallahi M'de.
Ben haklısın diyorum. Haklısın deyince kavga tabii çıkmıyor
der,
yani.
Tabii der, kesin der yani. Kesin
sen haklısın bilirsin der. Diyorum. Senin dediğin olsun diyorum. Kavga kesin. Çıkmıyor
kesin
yani.
Kesin der, evet. Ben ona gıcık olurum. O da bana gıcık olur. Bir iki böyle ters bir şey söylerim.
Ben öyle bir şey. Ben şefkatli bir insanım.
Tabii, tabii. Ama son zamanlarda hiç tartışmıyoruz. Yani bu programları yapmaya başladığımızdan beri tartışma 2 ayda bir falan olabilir belki.
Ondan öncesinde de çok yoktu.
Yoktu.
Yani öyle çok gene. Seslerin yükseldiği,
hiç yoktu, olmadı.
Kabalaştığımız, birbirimizi incittiğimiz hiç olmadı. Ama böyle uzak durdu. Biz uzak dururuz yani
evet.
Böyle. Ama çocukların da hissetmeyeceği bir şey. Biraz resmiyet olur. Ben ona Zeynep derim.
Çünkü, her zaman Zeynep diyorsun hayatım.
Ama hani normal zaman hiç Zeynep demem ben. Değişik değişik şeyler buluyorum. Ama o ben ona Zeynep diyorum. Sen bana ne diyorsun?
Serdar.
Serdar diyorsun, evet. Bu bizim en sert ifadelerimiz.
Uzaklaşma ama yaptığımız evet. Şey biraz uzak durma. Sonra yatışıyoruz olduğumuz yerde.
Evet. Ama son zamanlarda çok kavga etmiyoruz. Çünkü şey, Zeynep haberi olmayanlar için bir şey ameliyat geçirdi. Sağlığımızı her an kaybedebileceğimizi fark ettikten sonra, bu zaten kitabi olarak bildiğimiz bir şeydi ama bunu deneyimlemek hayatın sonsuza kadar devam etmeyeceğini bize gösterdi. İlişkinin sonsuza kadar devam etmeyeceğini bize böyle duvara vurarak yaşattı. Ondan sonra da çok daha birbirimize karşı tavrımız farklı oldu. Ama şurada yaptığımız program da bizim ilişkimizi değiştirdi. Sizin için yapıyormuşuz gibiydik ama
evet.
Biz aslında sohbet etmeyi çok sevdik. Bu aslında size şeyi de anlatır yani. Derinliği olan konular üzerine 2 bardak çay içip sohbet etmek ilişkileri başka bir hale getiriyor. Burada şeyde biri 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun demiş. Evet. Atalarımızı, her ailede bizim mutlaka bir şehidimiz, bir gazimiz vardır. Daha 100 sene önce ülkemiz işgal altındaydı. Ve bugün bu ülkeye yaşanabilir bir hale geldiyse, biz bugün kişisel gelişimden, kendini gerçekleştirmekten bahsediyorsak, bunu borçlu olduğumuz insanlar var. Anadolu'nun her yanında, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere minnet duyduğumuz, rahmetle andığımız, her geçen gün böyle teşekkür ettiğimiz, şükran duyduğumuz insanlar, memleketin her cephesinde bunun için mücadele eden insanları hem 30 Ağustos'ta hem başka vesilelerle rahmetle anıyoruz.
Evet,
yani.
Evet. Çok güzel soru.
Evet. Hı hı. Bizim atalarımız Nazım Hikmet diyor ya, yatarsınız alkanlar içinde diye, onlara borcumuzu hiç unutmuyoruz yani. Çünkü Cumhuriyet kurulduğunda bu ülkedeki hastalık oranı, çocukların yeterince karnını doyurabilme imkanı, insanların sağlık hizmetlerine ulaşabilme imkanıyla 100 senede bir ülke bambaşka bir yere döndü. Eksiğimiz var, kusurumuz var ama Mustafa Kemal bugünü görseydi, bizim konservatuar mezunu olan çocuklarımızı, tarih bilen çocuklarımızı, yurt dışında ödüller alan çocuklarımızı görseydi, emeklerinin boşa gitmediğini de görürdü. Belki bazı alanlarda hayal kırıklığına uğrardı ama emeklerinin arkadaşlarıyla beraber yaptıklarının boşa gitmediğini görürdü bence. Umutsuz olmak için çok sebep olabilir ama bu ülke her zaman kendini baştan yaratmıştır yani. Dar zamanlardan çıkmıştır. Serdar Hocam, kişisel bir soru soracağım. Zeynep Hocama ilk aşık olduğunuz zamanı anlatır mısınız? Sizin gibi bir çift gerçek aşkı nasıl bulurdu merak ediyorum. Burcu sormuş. Burcu, ben Zeynep'i ilk gördüğüm anda ben bu kızla evlenirim dedim. Zeynep o kadar sahici bir kızdı, o kadar gerçekti ki ben aradığımı bulduğum o anda düşünmüştüm. Yani hiç böyle mış gibi su yoktu. Neyse oydu yani. O sade, basit, rahat, ne derler, nazik, eğlenceli. 18 yaşındaydım. Bu böyle şeydi yani, sanki bildiğim birini, zaten biliyordum da, hani buradaymış, onu bulmuşum gibi bir histi. Hatta yurt odasına da gelip söylüyordum. Bugün de Zeynep bacınızla şunları yaptık. Erbil'de, Erbil'de sorar. Zeynep Sultan'a ne yaptınız bugün diye.
Sultan diyordu.
Ya da fotoğrafını alıp evde televizyonun üstüne koymuştum. Babam da Diyarbakırlıydı. Şöyle baktı. Anneme soruyor. Bu kırığı mı diyor. Diyarbakır'da öyle der. Kırığı mıdır?
Evet, yani.
Öyle bir şeydi yani. Böyle de bir soru yani.
Evet, ne güzel.
Görüyor musun soru?
Evet.
Çocuk sahibi olma.
Çocuk sahibi?
Olma.
Olmak.
Çocuk sahibi olmak.
Çok güzel. Ama...
Şart mı?
Yok, değil. Şart değil tabii ki ama iyi düşünülmesi gerekiyor bence.
Biraz çocuk sahibi olmak, çocukla ilişki... Fazlaca abartılıyor mu bazı durumlarda?
Tabii. Yani çok yoğun yaşanıyor. Özellikle bebeklikte. Ama sonra çocuk desteğe ihtiyaç duyuyor. Şımarıklıklar falan yapmaya başlıyor. O partileyen ebeveyn ya da işte onu böyle kutlayarak hayata getiren ebeveynler bu sefer cezalandırıcı ve eleştirel bir ebeveyne dönebiliyorlar. O yüzden o iyilik hali abartıldığı kadar o mutluluk ve coşku sanki terazi dengesi de oluyor. Kriz durumlarındaki sert tepkiler de yoğun oluyor. O yüzden daha dengeli yaşanabilir bence. Çok güzel, çok kıymetli bir şey. Şart değil elbette ama üzerine iyi düşünülmesi gerekir. Çünkü sonra özellikle kadın için belli bir yaştan sonra dönüşü olmuyor. Onun pişmanlığı zor olabilir. O yüzden çok yönlü düşünmekte fayda. Hani istemiyorum, hayatım değilsin istemiyorum gibi daha yüzeyen bir değerlendirme değil de ayrıntılı biraz düşünmekte fayda var.
Devam edelim mi Berkcan? Bir saat oldu, toparlayalım mı yavaş yavaş?
Şeyi, kurayı biz çekeceğiz değil mi Berkcan? Evet.
Söyleyelim mi?
Evet. Doğan Kitap'la da görüştük. 5 kişiye kitabımızı hediye edeceğiz. Kura usulü yapacağız. Artık kim olduğu sürpriz olacak. Berkcan halledecek onu. Instagram'dan duyuracağız. O 5 kişiyi, o kitaplarımızı gönderecek. Doğan Kitap sizlere.
Devam edelim mi Zeynep, yoksa bitirelim mi? Saat 10 oldu.
Evet, toparlayabiliriz aslında.
Yavaş yavaş toparlayalım o zaman. Canlı yayınları daha sık yapalım mı? Ne dersiniz? Ona dair fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bunları bize Instagram'dan da yazabilirsiniz. Bizim hoşumuza gidiyor canlı yayın. Böyle karşılıklı sanki siz buradaymışsınız gibi. Ama bunları daha sonra yüz yüze buluşmalar şeklinde de Ekim ayından itibaren başlatıyoruz. İzmir'den başlayacağız. Sonra ülkenin başka şehirlerinde de bunları yapmaya başlayacağız. O zaman bu sorularınızı inşallah yüz yüze de alacağız.
Evet, evet. Bu heyecan gerçekten çok tatlı. Bir anda böyle karşılıklı sizin etkileşiminizi görmek de. Çokça soru var. Daha önce yazdığınız sorular da var. Haklısınız yani. 100'e yakın soru gelmişti. Hepsini tabii cevaplamak mümkün olmuyor. Buradan canlı yayından olan soruları da bakmaya çalıştık. Umuyoruz yani bu soruların bir kısmına yazdığımız kitapla cevap vermişizdir. Bundan sonra da yazmaya da devam edeceğiz. Onlar da bir şekilde cevap olur. Zaten YouTube programlarında da amacımız bunları cevaplamak. Ama şeyi söyleyelim. Buradaki sorduğunuz sorulardan yeni çekeceğimiz programlar için konular bulalım biz. Bizim için de iyi bir yol gösterici olur. Hem de sizin sorularınız doğrudan cevaplanmış olur. 3-5 soruyu bir araya getirip bir başlıkta toplamaya çalışalım. Bundan sonraki programları sizin sorularınız çerçevesinde de belirleyelim. Çok teşekkür ederiz eşlik ettiğiniz için, katıldığınız için, bu cuma akşamında bizimle beraber olduğunuz için. Çok sevgiler.
Canlı yayın heyecanı bizi daha ne derler canlı yapıyor. Herhalde canlı yayına da o yüzden canlı diyoruz. Çok güzel sorular vardı. Aslında bir taraftan da çok aklım kaldı. Selamlar geliyor dünyanın her yerinden. Japonya'dan geldi, Buenos Aires'ten geldi, Arjantin'den. Herkese çok selamlar, çok sevgiler. Biz burada bir merkez olmaya çalışıyoruz. Ama bu sadece bizim bir sembolik merkez olmamızda olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü bu topluluk zamanla birbirine iyi gelen, birbirini gözeten, birbirine nezaket gösteren, birbirinin elinden tutan, yorumlarıyla, mesajlarıyla diğerine yalnız değilsin diyen bir topluluk olsun istiyoruz. Uzun vadede belki biraz zaman alacak. Böyle şeyler biraz yavaş büyüyor ama bence çok sıkı sıkıya büyüyor. Birbirine bağlanarak büyüyor. Bunun olabilmesi için kaba yorumları, nezaket içermeyen, tatsız yorumları bize ya da bir başkasına hiç orada barındırmıyoruz. İstiyoruz ki orası tatlı dilli bir yer olsun. O yüzden bu buluşmalar umarım daha sonrasında binlerce insanın da birbirine el verdiği, birbirini gözettiği, yalnız değilsin kardeşim ben buradayım dediği mecralar olur. Eğer böyle bir şeye vesile olursak ne mutlu bize. Kaydımızı burada bir bölüm olarak paylaşacağız ama siz temas kurmayı, sorularınızı bize göndermeyi, bir sonraki yayında cevaplayabilmemiz için bizi haberdar etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bölümlerimizi beğenmeyi, videolarımızı paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir aile meselesinden çokça sevgiler. Zeynep sana da sevgiler.
Sana da sevgiler Serdar.
Öyle de bitirelim. Ege sana da sevgiler. Berçin sana da sevgiler.
Ege teşekkür ederim.
Çağla izliyorsa ona da sevgiler.
Evet, biz hepimiz çok heyecanla, özellikle Berkcan.
Evet. Çocukların bu şeyi, heyecanımızı paylaşması çok ve tatlı. Aslında bizim ya yapmasak mı dediğimiz durumlarda bile hadi hocam, hadi hocam demesi bu işleri daha mümkün kılıyor. Onların da ellerine sağlık.
Evet. Bir aile meselesinden çokça sevgiler. Size kendinize iyi bakın, iyi davranın. Kendinizi koruyup kollayın.